الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun ve Hüzeyfe radıyallahu anhu'nun hadislerini almıştık. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri sabah namazını kıldırırken hangi sureler okuyordu? Secde suresi ve İnsan suresini okuduğunu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü sabah namazlarında bu iki sureyi okuduğunu bize haber veriyordu. Ve yine Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde yudîmu alâ zâlik, yani buna devamlılık gösterdiğini, devam ettiğini söylüyordu. Peki bu iki surenin cuma günü okunmasındaki hikmet neydi ilmi? Secde. Sabah namazında bu iki surenin tercih edilmesinin hikmeti olarak ilim ehli ne diyordu?
Cuma günü olacak olayları anlattığı için.
Cuma günü olmuş olacak olaylardan bahsettiği için cuma günü sabah namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri okuduğunu, tercih ettiğini söylemiştik. Kıyametin cuma günü kopacağı, insanların dirileceği, hesaba çekileceği, yani bugünle alakası olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bu şekliyle yaptığını söyledik. Ama bazı insanların yine cuma suresi ile Münafıkun suresini, bazı imamların cuma günü sabah namazında cuma suresi ve Münafıkun surelerini okuduğunu söyledik. Ama dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri cuma namazında ne yapıyordu? Okuyordu, ama cuma günü sabah namazında cuma ve Münafıkun surelerini okumuyordu. Peki cuma namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sureleri okumasındaki hikmet için ne demiştik? Birincisi cuma suresi içinde cuma ile ilgili ayetler olduğu için, yani o gün işi bırakıp namaza koşulması gerektiği ile alakalı. Peki Münafıkun suresi ile ilgili?
Gelen münafıkları.
Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuyarak, çünkü cuma günü münafıklar ne yapıyordu? Cuma namazına geliyorlardı. Umulur ki ne yaparlar? Bu sureden etkilenir, içinde bulundukları nifaktan kurtulurlar diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü bu iki sureyi okuduğunu, cuma namazının farzında okuduğunu, ilim ehlinin bunu bu şekliyle, hikmetinin bu şekliyle açıklandığını, bize aktardığını haber vermiştik. Ve yine şöyle bir faide aktarmıştık. Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki, cuma günü imam hutbede hutbesine uygun olan ayeti kerimeleri diyor okuması bidattır. Cuma günü imam hutbedeki konu ile alakalı ayetleri seçip okumasının bidat olduğunu söylüyor. Çünkü diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine aynı şekilde hutbe veriyordu. Ama ne yapıyordu? Okuduğu sureler belliydi. O sureler üzerinde ne yapıyordu? Namazlarını kıldırıyordu. O yüzden ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ne ise on ile yetinmek, o şekliyle yapmak doğru olan, evla olandır dedik. Ondan sonra Huzeyfe radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ayeti geçtiğinde durur, onu Allah'tan ister. Veyahut da azap ayeti geçtiği zaman orada durur, ne yapardı? Allah'tan, o azap ile ilgili Allah'a sığındığını, bu şekliyle yaptığını Huzeyfe radıyallahu anhu bize aktarıyor dedik. Bu hadisi 5 imam takrir etmişti. Ve aynı şekilde dedik ki Sahih-i Müslim'de geçen rivayette gece namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Huzeyfe radıyallahu anh namaz kıldığını, o kıldığı namazda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ayetleri geçtiği zaman durup onu Allah Azze ve Celle'den istediğini ve azap ayetleri geçtiği zaman durup onlardan da Allah'a sığındığını, o rivayette bize aktardığını söyledik. Peki bu nafileler veyahut da farz namazlar arasında bir farklılık gösteriyor muydu? Yani farz namazlarda da rahmet ayeti geçip diye zaman orada durulup o Allah'tan istenir veyahut da azap ayetleri geçirip orada durup ondan Allah'a sığınılır diyor muyduk?
Hayır.
Farz namazlarda?
Hayır.
Diyoruz ki demiyorduk. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlarını bize aktaran hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bize farz namazlarda bunu, yani bu konuyla ilgili bir şey aktardıkları varit olmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bu husus gece namazlarında gerçekleştiği için nafile namazlarda yapılabileceğini söyledik. Peki burada dua ederken, yani rahmet ayetleri geçerken onu Allah'tan istiyoruz dedik ya, veyahut da azap ayetleri geçtiği zaman ondan Allah'a sığınıyoruz. Peki bunu yaparken müfret sigasında, yani kendimiz için mi isteyeceğiz yoksa cem sigasında mı isteyeceğiz? Cem sigasında isteyeceğimizi söyledik. Neden? Çünkü Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen sahih bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ennel imame izâ khassa nefsehu biddua dûnel me'mûmîn fekad hânehum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer imam namaz kıldırdığı esnada sadece kendi nefsi için dua eder, arkasındaki cemaat için dua etmez ise onlara ihanet etmiş olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün. Yani namaz kılıyorsunuz toplu bir şekilde. Mesela genelde ne olabilir? Gece namazı olarak mesela teravih namazı, değil mi? Toplu bir şekilde kılıyorsunuz. İmam kunut yapıyor. Kunut da sadece kendisine istiyor. Allah'ım beni cennetine sok. Bana rahmet et. Sen de arkasında ne diyorsun?
Amin.
Amin diyorsun. Cemaat ne der? Hani bize de iste, değil mi? Kendine istiyorsun. Aynı şeyleri bize de iste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne yapmıştır bu şekliyle kendine dua edip cemaati duasına katmayan imam cemaatine ihanet etmiştir diyor. Ve yine başka bir delil getirmiştik. Dedik ki bizler Fatiha suresini tek başımıza kıldığımız zamanda, cemaatle kıldığımız zamanda oradaki dua bölümünde müfret sigasıyla mı, cem sigasıyla mı dualar yapıyoruz? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdinas sıratel müstakim. Değil mi? Bizi doğru yola ilet diyoruz. Beni doğru yola ilet demiyoruz. İlim ehli buradan da ne yapıyor? Fatiha suresinden de bunu istinbat ederek, yani dua yapıldığı zaman bu şekliyle namazlarda da cem sigasının kullanılmasının güzel olduğunu bize aktardığını söyledik. Bugün de yine İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle başlıyoruz. Ve an İbn Abbas'in radıyallahu anhuma kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haberiniz olsun ki ben ruku ve secdede Kur'an okumaktan men edildim. Şüphesiz ki ben ruku ve secdede Kur'an okumaktan men edildim. Ruku'da Allah'ı tazim ediniz. Secdede ise daha çok dua ediniz. Çünkü secdede yaptığınız dua icabet edilmeye daha layıktır. Hadisi İmam Müslim rivayet ettiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman cümleye şu şekliyle giriyor. Diyor ki ela ve inni. Burada bir ela edatı arkadaşlar bir şeye başlama veyahut da tembih, uyarma için kullanılan bir edat. Burada da tembih için kullanılmış. Ela ve inni. Ondan sonra da tekit olarak başka bir kelime geldiğini görüyoruz. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki bize şöyle söylüyor. Biraz sonra size söyleyeceğim şeylere ne yapın? Dikkat edin. Yani size biraz sonra ne yapacağım? Önemli şeylerden haber vereceğim, önemli şeylerden size bahsedeceğim diyerek ela ve inni etrafındaki insanların dikkatini ne yapıyor? Söyleyeceği söze çekiyor. Ondan sonra diyor ki ela ve inni nuhitu. Ben ne yaptım? Yasaklandım. Eğer diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden yasaklandığını bize haber veriyor ise O zaman onu bunu yasaklayan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kimse bir şeyi ne emredebilir ne de yasaklayabilir. Ama eğer sahabe biz bir şeyden nehyolunduk, yasaklandık der ise burada yasaklayan kim? Diyoruz ki burada yasaklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyden yasaklandığını haber veriyor ise ona yasaklayanın Allah Azze ve Celle olduğunu söylüyoruz. Eğer sahabe bir şeyden yasaklandıklarını bize haber veriyor ise burada yasaklayanın kim olduğunu söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyoruz. En akra al Kur'ane raki'an ev sacide. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku etmiş halde veyahut da secde etmiş halde namazda Kur'an okumaktan ne yapıldım? Nehyedildim, yasaklandım diyor. Daha önceki derslerimizde biz kıyamda kıraatın bazısının namazın rükünlerinden olduğunu söyledik. Bazısının da namazın müstahaplarından olduğunu söyledik. Rükün olan kıraat hangisiydi? Kıyamda. Fatiha suresi. Dedik ki Fatiha suresinin kıraat olarak okunması kıyamda nedir? Rükündür. Onun haricindeki müstahap olan kıraat hangisi? Fatiha'dan sonra okunacak herhangi bir sure veyahut da Kur'an-ı Kerim'in içinden herhangi bir bölümün okunması dedik ki kıyamda namazda okunması namazın müstahaplarındandır. Okunursa bunun ecri alınır. Eğer terk edilirse de namaz ne yapılmaz? Batıl olmaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah Azze ve Celle'nin ona rükuda ve secdede ne yapmasını, Kur'an okumasını nehyettiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bununla ilgili, bunun hikmetiyle ilgili ilim ehli diyor ki ruku ve secde durumu insanın Rabbinin huzurunda zelil olduğu, değil mi? Boyun eğdiği durumlardır. Ama diyorlar kıyam yine kişinin Rabbinin önünde boyun eğdiği, onun önünde durduğu bir şeydir ama diyoruz ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor yani kişi Rabbi ile ne yapar? Münacaat eder değil mi? Rabbi ile konuşur. Diyoruz ki Kur'an'ın azametine delalet eden bir hadis-i şerif olduğu için de diyoruz ki Kur'an ne yapılır? Sadece kıyam pozisyonundayken ne yapılır? Okunur. Ama ruku ve secde esnasında ne yapılmaz? Okunmaz. Çünkü bu makamlarda bir zelillik olduğu için kişi Rabbinin huzurunda boyun eğdiği için, onun huzurunda zelil olduğu için o makamlarda ne yapar kişi? Namaz kılan kişi Rabbini tazim eder. Yani Rabbini yüceltir. O yüzden ruku ve secdede Kur'an okumaktan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehyedildiğini bize haber veriyor. Daha önceden de buraya değinmiştik. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği hadislerdeki usluba, metoda baktığımız zaman eğer bizi bir şeyden yasaklıyor ise onun akabinde onun çözümü olan bir şeyi değil mi? Bize ne yapıyordu? Aktarıyordu. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuda ve secdede Kur'an okumaktan men edildiğini bize haber verdikten sonra akabinde ne yapıyor? Orada ne yapmamız gerektiğini bize açıklıyor, beyan ediyor. Diyor ki فَأَمَّا الرُّكُعُ فَعَظِّمُوا ف۪يهِ الرَّبِ Ama diyor rükuda Rab olan Allah Azze ve Celle'yi ne yapın? Tazim edin, yüceltin. Bununla ilgili de dönüp baktığımız zaman burada genel bir lafız gelmiş. Allah'ı tazim edin. Allah'ı tazim edin, yüceltin. Genel bir lafız ile ne söyleyeceğimiz burada bize açıkça ne yapılmamış? Beyan edilmemiş. Ama biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer başka hadislerine dönüp baktığımız zaman Ebu Davud'da İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiğinde Subhane Rabbiyal Azim derdi diyor sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiğinde Subhane Rabbiyal Azim derdi. Ve yine başka bir rivayette Fesebbih bismi rabbikel azim Vaka 74 ayeti nazil olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İc'alûha fî rükû'ikum. Bunu ne yapın? Rükûnuzda bunu yapın. Yani ne yapın? Allah Azze ve Celle'yi tazim edin. Bunu rükûnuza has kılın diyerek bunun böyle yapılmasını bize emrettiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'yi tazim etmemiz bize genel lafızlarla geliyor. Diğer hadislere dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda hangi zikirleri yaptığı bize başka hadislerle ne yapıyor? Tafsilatlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. وَأَمَّا فِي السُّجُودِ فَاشْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. Ama diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede de ne yapın? Çokça dua edin. Dua etmekte çaba sarf edin. Buraya dönüp baktığımız zaman bu ibareyi de şu şekliyle algılıyoruz. Diyoruz ki öncelikle secdede yapılması gereken o vacip olan en az bir kez Subhane Rabbiyel A'la zikrini yaptıktan sonra kişi ne yapar? Secdede dua etmek için elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekir. Çünkü diyoruz ki secdeye baktığınız zaman arkadaşlar kişinin en vücudunun üst bölgesini yani alnını, yüzünü en kerem duyulan yerini yere kapanıp değil mi? Allah'ın huzurunda bu şekli ile Allahu Teala'ya ibadet ettiğini, onun karşısındaki ezikliğini, onun karşısındaki zelil oluşunu, boyun eğmesini bize açıklayan en üst mertebedir. Kişinin yere kapanması. Değil mi? Kendisi için en şerefli olan yerini, yüzünü yere değdirip Rabbinin huzurunda secde etmesi Allah'ı tazim etmedi, onu yüceltmedeki en büyük nedir? Yapılan şekliyle Allah'a yakınlaşmadaki en büyük sıfattır. Yani bu şekliyle Allah'a en yakın olduğu andır. Ve yine hadisin devamında فَقَمِنُنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ diyor ki kişinin secde esnasındaki yaptığı dua yani kabul olmaya en layık olan duadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki اَنْ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٍ. Kulun diyor Rabbine en yakın olduğu makam hangi makamdır? Secde anıdır. O yüzden diyoruz ki kişi Rabbine en yakın olduğu an secde anı ise o zaman ne yapması gerekir? Allah Azze ve Celle'ye duada da hırslı olması, çaba sarf etmesi gerekir ki Allah Azze ve Celle onun bu duasına ne yapsın? İcabet etsin. Yine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ki rükû ve secde halinde Kur'an okumak nehyedildiğini söyledik. Dedik ki bu nehi farz ve nafile namazların hepsini ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Yani farz namazlarda da rükûda ve secdede Kur'an okunmaz. Bu aynı zamanda nedir? Nafile kılınan namazlarda da rükûda ve secdede Kur'an okunmaz. Yine İlim ehlinin bu nehi ile, bu yasaklama ile ilgili ihtilaf ettiğini görüyoruz. Cumhurun görüşü bu konuda buradaki nehinin karşılığı olarak diyorlar ki buradaki nehi harama değil de kerahate delalet eder. Yani rükuda ve secdede Kur'an okumak nedir? Mekruhtur diyerek cumhurun görüşü bu konuda bu olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki başka bir fayda olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için sabit olan hükümler aynı zamanda ümmeti içinde geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir şeyden yasaklandı ise bu ümmeti içinde geçerlidir. Bu durumu kendi arasında üçe ayırıyoruz. Diyoruz ki eğer deliller bize gösteriyorsa, eğer o yasaklanan şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatını içeriyor ise diyoruz ki o hususlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yasaklanmış bir durumdur. Eğer sadece ümmetine yasaklanan delillerle bize açıklandı ise diyoruz ki o durumda nedir? sadece ümmete yasaklanmış olan bir şeydir. Üçüncü olarak eğer deliller ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tek başına ne de ümmetini tek başına yasakladığına delalet etmiyor ise diyoruz ki o zaman o hükümler de hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için hem de ümmeti için geçerlidir. Bu hadise dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yasaklanan bu şeyin aynı zamanda ümmetini de kapsadığını görüyoruz. Yani sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına ait bir yasaklama değil. Diyoruz ki burada ümmeti de bu kapsama girdiğini söylüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in azametine delalet eden bir hadis-i şeriftir dedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim namazda sadece nerede okunur diyoruz? Kıyam pozisyonunda okunduğunu söylüyoruz. Ve yine ilim ehli buna şu şekliyle de bir açıklama, insanların daha iyi anlayabilmesi için şu şekliyle de bir açıklama getiriyor. Diyor ki, şimdi diyor önünde bir insan olsa, onunla konuşmak istiyorsun, muhatap olmak istiyorsun. Diyor bu insan senin önünde normal ayakta durduğu zaman mı, yoksa rükuda veyahut da secdeye kapandığı zaman mı senin konuşman için en elverişli pozisyondur? Hangisidir? Ayakta olduğu zaman değil mi? Kendini ona ne yapıyorsun? Yüz yüze muhatap kabul ediyorsun. O yüzden diyorlar ki kıyam pozisyonunda da kişi Rabbi ile münacat ettiği için Kur'an-ı Kerim'in kıyamda okunmasının hikmetinin de bu olduğunu, diğer ruku ve secdede yasaklanmasının da Kur'an-ı Kerim'e tazimden dolayı hikmetinin, hikmetlerinden bir tanesinin de bu olduğunu ne yapıyor? İlim ehli açıklıyor. Yine burada zahirlere dönüp baktığımız zaman zahirler diyorlar ki kişi eğer namazda Kur'an okumak yasaklandıysa, yani nerede? Secdede ve rükuda Kur'an okuması yasaklandıysa, eğer bir insan da bunu okuyorsa namazı ne olur diyorlar? Batıl olur. Delil olarak da diyorlar ki insan diyorlar namaz kıldığı esnada konuşmaktan nehyedilmiş midir? Nehyedilmiştir. Namaz haricinde bir konuşma ondan sadır olduğu zaman biz ne diyoruz? Namazın bozulur. Diyor ki burada da aynı şekliyle böyledir. Peki bu durumda onlara nasıl reddiye verebiliriz? Yani onların bu tezini nasıl çürütebiliriz? Diyor ki orada da yasak var, burada da yasak var. O namazı iptal ediyorsa bu da namazı ne yapar? İptal eder diyorlar. O yüzden rükuda ve secdede Kur'an okunduğu zaman, birisi Kur'an okuduğu zaman o kimsenin namazı batıldır diyorlar. Delil olarak da namazda konuşmaya kıyas ediyorlar. Veyahut da orada da nehi var, burada da nehi var diyorlar. O yüzden bu durumu nasıl açıklarız, nasıl reddederiz? Doğrusu batıl olmadı. Çünkü dedik ki biraz önce ne dedik? Hükmü kerahattir, mekruhtur. İlim ehli şöyle açıklıyor. Diyor ki Kur'an asıl itibariyle namazın içinden olan bir şey. Yani Kur'an asıl itibariyle namazın içinden olan bir zikir. Sadece sen bu zikrin mahallini ne yapıyorsun? Değiştiriyorsun. O yüzden diyorlar ki namaz kesinlikle batıl olmaz. Ama diyorlar sizin biraz önce verdiğiniz örneğe gelirsek o namazda konuşan kişinin konuştuğu sözler namazın içinden sözler değil. O zaman biz ne dememiz lazım? Bir insan rükuya gittiği zaman Subhane Rabbiyel Azim diyeceğine, Subhane Rabbiyel A'la dese, secdede yapması gereken zikri rükuda yapsa, o zaman aynı şekilde onun da namazının ne olduğunu söylememiz gerekir? Batıl olduğunu söylememiz gerekir ama biz bunu ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Diyoruz ki burada en fazla diyebileceğimiz şey kerahat vardır. O yüzden sen Kur'an okumak namazdan, namazın içinden olan bir şeydir. Ama sen bunun mahallini değiştirdiğin için burada ne vardır? Bir kerahat vardır. Peki bir insan rükuda ve secdede ayetleri dua amaçlı okuyor ise, dua etmek için okuyor ise bunun hükmü nedir? Yani rükuda ve secdede ayet okuyor.
Evet, dua ayetleri var.
Dua ayetlerini okuyor ise rükuda ve secdede bunun hükmü nedir? Caizdir. Neden?
Bana atıyla, bana da okuyoruz. Sence dua etmek caiz.
Çünkü diyoruz ki biraz önce hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Secdede duayı arttırın. Burada okunan ayetler kıraat manasında ne bulmuyor? Okunmuyor. Burada dua maksadıyla okunduğu için diyoruz ki bir kişinin secde esnasında dua içeren ayetleri okumasında dua maksatlı ise bu okuyuşu diyoruz ki bunda bir sıkıntı yoktur. Aynı şekilde cunup olan kimse dua maksatlı dua içeren ayetleri okuduğu zaman diyoruz ki bu ona nedir? Yasaklanmış değildir. Ama kıraat olarak okumak istiyor ise ne diyoruz? Gusül alıp ondan sonra okuması gerekir. Ama dua maksatlı okunduğunda diyoruz ki cunup olan kimse için de bunda bir sıkıntı yoktur. Ve yine rükûnun tazim yeri olduğunu söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönüp baktığımız zaman rükûda ve secdede birden çok dua ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Subhane rabbiyal azim dediğini görüyoruz. Onun haricinde subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik Allahumma gfirli. Bu duayı hem rükuda hem secdede yaptığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olduğunu söylüyoruz. Ama ilim ehli diyor ki, hatta bazı ilim ehli rükuda ve secdede birer kez Subhane Rabbiyal Azim ve Subhane Rabbiyal A'la zikirlerinin birer kez yapılmasını ne olarak görüyorlar? Vacip olarak görüyorlar. Vacip olarak görüyor. Yani birer kez bu zikirleri en az yaparsın. Diğer zikirleri de ne yapabilirsin? Ondan sonra yapman da ilave etmen de bir sıkıntı yoktur. Ama başka bir grup ilim ehline baktığımız zaman bu hadis-i şerifi de delil getirerek diyorlar ki burada rükuda Allah Azze ve Celle'yi tazim edin diyor. Genel bir lafız da söyleniyor. O zaman Allah-u Teala'nın tazim edildiği her zikir bu makamda ne var? Geçerlidir. Ama biz diyoruz ki racı olan, evla olan ne? Bu zikirlerin en az birer kez rükuda ve secdede yani Subhane Rabbiyal Azim ve Subhane Rabbiyal A'la zikirlerinin en az birer kez yapılması namazın vaciplerinden olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki bunun kemali imam için, namaz kıldıran için bu zikirlerin 3 ila 10 kez arasında ne yapılmasıdır? Söylenmesidir. Eğer imam rükuya gittiği zaman kemalin en alt derecesi bunu en az 3 kere söylemesi, en üst derecesi de nedir? Bunu en fazla 10 kere söylemesi olduğunu ilim ehli bu şekliyle aktardığında ne yapıyoruz? Burada aktarmış oluyoruz.
Hadiste görüyor
musun onda? Yok. Hadiste onla sınırlandırma gelmiyor ama burada ilim ehli yani arkasında cemaat olduğu için değil mi? Normalde bir insan ruku ve secde yaptığında tek başına kıldığı zaman istediği kadar ne yapabilir? Uzatabilir. Ama eğer imam isen arkadaki cemaatin durumunda ne yapman gerekir? Gözetmen gerekir. Bunları diyorlar ki en alt sınır, kemalin en altı 3, en üstü de 10 olarak ilim ehli açıkladığını görüyoruz. Ve yine başka bir fayda olarak diyoruz ki secde esnasında dua etmekte hırslı olmak güzel olan bir şeydir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Ve bu duada yani secdede kulun Rabbine en yakın olduğu andır. O yüzden bu duanın icabet edilmesi, bu duaya bir an önce de icabet edilmesi ne yapılır? Umulur. Ve yine son olarak da şu faydayı zikredebiliriz. İnsan secdede dua ettiği esnada ne yapılmıştır? Bir sınırlama getirilmemiştir. Hür bırakılmıştır. Yani insan dua ettiği esnada dünyası içinde, ahireti içinde istediği şeyi ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'den isteyebilir. Bununla ilgili bir sınırlama da getirilmemiştir. Hadis-i şerifte ne diyor? وَاَمَّ السُّجُودُ فَاَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. Ama secdede ne yapın diyor? Duada hırslı olun. Burada dua bir şey ile ne yapılmamış? Sınırlandırılmamış. Kişi dünyası için hayır gördüğü şeyi Allah Azze ve Celle'den isteyebilir. Aynı şekilde de ahireti içinde değil mi? Cenneti Allah Azze ve Celle'den isteyebilir. Yani dünyasını ve ahiretini hepsini Allah Azze ve Celle'den istemesinde bir sıkıntı, bir beis yoktur diyoruz. Konuyla ilgili anlaşılmayan sorusu olan. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukusunda ve secdesinde Allah'ım seni tesbih ve tenzih ediyorum. Rabbimiz sana hamdolsun. Allah'ım beni bağışla derdi. Bu hadis-i şerifte muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'de geçtiğini söylüyoruz. Yine biraz önce de söyledik. Diğer bir önceki hadis-i şerhinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda ve secdede yaptığı bir duadır bu. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik Allahumma gfirli duasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuda ve secdede yaparmış. Biraz önce ne dedik? Rükuda ve secdede en az bir kez Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal A'la dedikten sonra bu duanın yapılması rükuda ve secdede müstehap olduğunu söylüyoruz. Yine bakıyoruz ki Subhaneke Allahumme. Ey Allah'ım seni tenzih ederim. Neyden tenzih ediyoruz? Allah Azze ve Celle'yi. Tüm eksik ve noksan sıfatlardan Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyoruz? Tenzih ediyoruz. Rabbena ve bihamdik. Ey Rabbimiz seni hamd ederek de ne yapıyoruz? Övüyoruz. Buradaki B harfi cerinin lil musahabe olduğunu söylüyor ilim ehli. Yani burada Allah Azze ve Celle'yi eksik ve noksanlı sıfatlardan tenzih ediyoruz. Ve onu aynı zamanda kemal sıfatlarıyla hamd ederek övüyoruz. O yüzden diyoruz ki bir şeyi övmek istediğiniz zaman en üst mertebesi bunun nedir? O şeyden eksik ve noksan sıfatları tenzih edip onu kemal sıfatlarıyla övdüğünüz zaman o şeyi hakkıyla ne yapmış olursunuz? Övmüş olursunuz. Biz kelime-i şehadete dönüp baktığımız zaman orada da aynı şeyin olduğunu görüyoruz değil mi? La ilahe illallah. Önce bir nefi var. Ondan sonra ispat var. Yani önce bir İlahların hepsini yok sayıyorsun. Değil mi? Eksik olan şeylerden onu münezzeh kılıyorsun. Sonra bir tek olan ilahı da ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. Bu o varlığı hakkı ile övdüğünün göstergesidir. Eksik sıfatlardan tenzih edip kemal sıfatlarıyla onu övdüğün zaman bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Allahümme gfirli. Allah'ım beni bağışla diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mağfiret de günahları örtmek ve affetmek manasına geliyor. Ve yine dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Nasr suresi indirildiğinde اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Bu sure Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirildiğinde Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sure indirildikten sonra rükusunda ve secdesinde bu zikri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sure indirildikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi, bu zikirleri rükuda ve secdede terk etmediğini Ayşe radıyallahu anha bize aktardığını görüyoruz. Ve yine bu sureye baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ecelinin yaklaştığını bize haber veren bir sure. Biliyorsunuz Ömer radıyallahu an Abdullah İbni Abbas'ı o Bedir ehlinde olanların o şura meclisinin içine aldığında, değil mi? O meclisi oturttuğunda insanlar ne yapıyorlar? Bu işten rahatsız oluyorlar. Yani diyorlar ki eğer bu çocuğu buraya getiriyorsan bize haber verseydin biz de ne yapsaydık? Çocuklarımızı buraya getirseydik. Yani Abdullah İbn Abbas'ın yaşının küçük olmasından dolayı onun o mecliste olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Hazreti Ömer onlara bu sureyi soruyor. Diyor ki bu surenin tefsiri hakkında ne diyorsunuz? Bunun üzerine Abdullah İbn Abbas herkes bir şeyler söyledikten sonra diyor ki bu sure Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünün yaklaştığının habercisi olan bir suredir. Hazreti Ömer diyor ki ben de diyor onun gibi düşünüyorum. Yani demek istiyor ki şimdi diyor bu çocuğu neden bu meclise aldığımın farkında mısınız? Sizden hiçbirisi ne yapamadı? Sizden hiçbirisi bunu hakkıyla bu surenin tefsir edemediniz. Ama bu tabiri caizse o mecliste olmaması gerektiğini düşündüğünüz bu çocuk değil mi? Bu surenin tefsirini, hikmetini size en iyi şekilde açıkladı diyerek Abdullah İbn Abbas'ın sözüne de muvafakat ettiğini söylüyor. Yine dedik ki bu dua bu hadiste bize gösteriyor ki rükuda ve secdede okunması müstahap olan bir duadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nasr suresi indirildiğinden sonra bu duayı, bu zikri rükuda ve secdede terk etmediğini görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı gibi Allah Azze ve Celle'ye ihtiyacı olduğunu bize gösteren bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah Resulü diyor ki Allahum magfirli. Allah'ım beni bağışla. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbinden ne diliyor? Bağışlanmayı diliyor. Aynı diğer mahlukatın nasıl Allah Azze ve Celle'ye ihtiyacı var ise diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekliyle diğer mahlukattan ayrılmıyor. Allah Azze ve Celle'den bunu istediğini görüyoruz. Peki burada size şöyle bir soru sorsak. Desek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahum magfirli, Allah'ım beni bağışla diyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günah işlemesi mümkün olan bir durum mudur? Allah'tan bağışlanma talep ediyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günah işliyor diyebilir miyiz? Diyoruz ki bu konuyla ilgili eğer toplumsal işlenen suçlar var ise mesela zina gibi, hırsızlık gibi, anladın mı? Toplumun düzenini bozan suçlar var ise veyahut da bunun dışında işte yalan söylemek gibi, hainlik gibi, risalete zarar verecek suçlar kesinlikle peygamberlerden sadır olmaz. Yani peygamberlerin zina etmesi düşünülemez, hırsızlık yapmaları düşünülemez, yalan söylemeleri, değil mi? İhanet etmeleri, bu tip suçlar peygamberler bunlardan ne diyoruz? Beridir, masumdur. Bu tip günahlardan peygamberler nedir? Masumdur. Neden? Çünkü eğer peygamberler yalan söyleyecek veyahut da ihanet edecek durumda olsalar o zaman onlardan gelen haber tasdik edilir mi? Edilmez değil mi? Yani bir yalan söyleyen birisini düşünün. Sonradan diyor ki size Allah Azze ve Celle böyle söyledi. O kimseden bu söz ne yapılmaz? Alınmaz. O yüzden diyoruz ki bu saydığımız günahlar çerçevesinde peygamberler bundan masumdur. Ama bunun dışında içtihattan dolayı veyahut da gafletlerinden dolayı yapılan bazı hatalar vardır. Diyoruz ki peygamberler bu hataları ne yapabilirler? İşleyebilirler. Bununla ilgili birkaç tane ayet-i kerime zikredelim. Yani ne demek istediğimiz tam manasıyla anlaşılsın. Tevbe suresi 43. ayet-i kerimede Afallahu ank lime ezinte lehum hatta yetebeyyene leke ellezine sadaku ve ta'lemel kâzibin. Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin diyor Allah Azze ve Celle. Ayetin başında diyor Allah seni affetti. Başka bir ayet-i kerimeye dönüp bakıyoruz. Ey peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Burada iştahat ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kendisine değil mi? O bal şerbetini ne yapıyor? Haram kılıyor. Bundan sonra içmeyeceğim diyor. Başına gelen o hanımlarıyla yaşadığı olaydan dolayı ne yapıyor? Bal şerbeti içmeyeceğini söylüyor. Allah Azze ve Celle de ona diyor. Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden kendine haram kılıyorsun diyor. Başka bir ayet-i kerimede daha açık ibare ile geliyor. Diyor ki وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Değil mi? Yapmış olduğun hatalardan, günahlarından dolayı bağışlanma dile. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Aynı şekilde müminlerin, mümin erkeklerin ve mümin kadınların yapmış olduğu hatalardan ve kendi yapmış olduğun hatalardan dolayı ne yap? Rabbinden bağışlanma dile. O yüzden biraz önce dediğimiz gibi peygamberlerin günah işlemesi mümkün müdür? Diyoruz ki eğer burada günahtan kasıt, bu büyük günahlar çerçevesine giren zina gibi, hırsızlık gibi, yalancılık gibi, ihanet gibi günahlar ise diyoruz ki peygamberler bundan beridir, bundan masumdur. Ama biraz önce ayetlerde okuduğumuz şekliyle iştihattan dolayı veyahut da o anlık gafletten dolayı yapılan bir hatalar var ise diyoruz ki peygamberler bu hataları ne yapabilir? İşleyebilir. Ama peygamberlerin diğer insanlardan farklı olan bir yönleri vardır. Peygamberler bir hataya düştükleri zaman o hata üzerinde istimrar etmezler. Yani o yaptıkları hata devamlı değildir. Oysa ki diğer insanlar aynı hataya ne yapabilir? Defalarca düşebilir. Ya bu durumdan peygamberler kendileri bunun hata olduğunu anlayıp direkt Allah'a yönelip tövbe ederler. Veyahut da Allah Azze ve Celle onları ne yapar? Uyararak yaptıklarının hata olduğunu onlara beyan eder. Ama bunun haricindeki insanlar bir hataya düştüklerinde bu hatada ısrarcı da olabilirler. Sürekli bu hatalarda ne yapabilirler? Düşebilirler. Ama peygamberlerin içinde bulundukları durum bu konuda diğer ümmetlerinden farklı olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz biraz uzun arkadaşlar. Onu haftaya bırakalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.